Profesör Doktor Ekrem Buruk İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün insan medeniyeti için, tarihimiz için çok önemli bir kilometre taşını konuşacağız aslında. Ekmeği konuşacağız, buğdayı konuşacağız. Ne demektir bizim için? Üzerine yemin ettiğimiz, öpüp başımıza koyduğumuz ekmek aslında başımızın üstüne koymak değil, orada gezdirsek yeridir. Evet. Toplumların, pek çok toplumun binlerce yıldır temel gıda maddesi olmuş. Onu ekip biçen, onu ekme, yani buğdayı ekmeğe çeviren medeniyet açısından da yerleşik düzene geçmiş, şehirler kurmuş, ticarete başlamış ama bunu yapamayanlar geri kalmış. Bir kere ne anlam ifade ediyor kısmını sizden dinleyelim, sonra da insanlık ve buğday ilişkisine bakalım.
Evet, sizin söylediğiniz gibi ekmek hakkı, yani ekmek Kur'an çarpsın, yemin nereye girmiş, yani ekmeğimi haram ettim sözlerine kadar girmiş bir şey ekmek. Ekmeğin ana maddesi buğdaydır. Buğday insanların asli gıdası. Bir gün tayyarede yemek verdiler. Ekmek veriyorlar malum maşayla. Ben bir tane aldım, küçük bir ekmek. Hostes uzak doğulu. Ondan sonra bir tane daha istedim. Yüzümü kızartarak. Türk müsünüz dedi. Evet dedim, Türk'üz. Biz de dedim sofranın esası, aslı buğdaydır, ekmektir. Nasıl ki sizde pirinç olduğu gibi dedim. Yani kendimi de müdafaa ettim. Şimdi biz börekle bile, hatta çok abarttım, pilavla bile ekmek yiyen bir milletiz.
Makarna, pilav,
evet, patates. Ekmeksiz doymayan bir milletiz. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Yani son zamanlarda işte pahalılıklar olmuş, insanlar yemek bulamamışlar, ekmekle doymuşlar. Nitekim yemek azsa ekmek de yiyin dermiş nine. Yani oğlum ekmek de yiyin, yani doyurun karnınızı. Ekmek yoksa doymazlar. Eskiden fakir aileler sulu bir yemek yaparlardı. Ekmekle onu yerlerdi. Doymak esas malum yemekte.
Şimdi mesela papara yemek insanlara böyle şey, evet, gibi geliyor. Besin değeri düşük. Ay onunla nasıl beslenir? Ama yani baktığınızda sulu bir yemek ve ekmek bir araya geldiğinde zaten bir çeşit paparaya dönüyor.
Papara zaten Anadolu'nun en asli yemeklerinden bir tanesiydi. Sulu yemeğin içine ekmek, bayat ekmek, yani ekmeğin çeşitleri var biliyorsunuz. Şimdi ekmek dediğimiz zaman belki dinleyicilerimizin pek çoğunun gözünde bugün fırınlarda veya marketlerde satılan ekmek geliyor. Somun ekmeği. Halbuki ekmeğin bir çeşidiydi ve çok nadirdi eskiden. Çünkü mukavemeti azdı. Onun için somun ekmek yapılırdı ama daha çok fırın ekmekleri veya tandır ekmekleri yapılırdı. Yani yufka şeklinde, lavaş şeklinde, ince kalın. Bunların bir kısmı o haliyle, bir kısmı ıslatılarak yenirdi. Tabii bunları, bu kırık dökük ekmekleri sulu yemeğin içine doğruyorsunuz. Eğer o yemekte biraz da böyle et suyu varsa, o zaman tirit gibi çok lezzetli oluyor papara yemek. Şimdi insanlar dudak büküyor ama Allah muhtaç etmesin. Amin. Yani bu memlekette paparanın bir ziyafet olduğu zamanlar çok yaşandı. Yakın zamanda da, eski zamanda da.
Bizim geleneksel yemeklerimiz, evet, aslında bugün bir yöre yemeği tarif etseniz papara vardır içinde. Her yöre için istisnasız var.
Paparayı beğenmeyenler de sulu yemek olduğu zaman içine ekmek doğrar veya mutlaka ekmekle yer. Yani bu da işte paparanın bir çeşididir. Şimdi buğday medeniyetin merkezi, cemiyetlerin merkezi, dediğiniz gibi buğdayı olan, buğdayı işleyen, buğdayla haşır neşir olan milletler ilerlemişler. Buğday isminin manasında bile bu haşmet var. Şimdi tabii bu kati değil. Buğday isminin manası hakkında çok çeşitli rivayetler var ama buğday, bol kelimesi eski Türkçe'de efendi manasına gelir. Nitekim baş bol kelimesinde bu var. En baş lider, hükümdar manasına. Boğdan kelimesi, yani Romanya'nın bir kısmı olan Boğdan kelimesi yine bu efendiden geliyor. Boğday da yemeklerin efendisidir.
Tarımın da efendisi. Yani
tarımın efendisi.
O zaman belki buğday yetiştiren de belki bir efendiydi.
Evet, efendiydi. Nitekim eski kitaplarda Adem Aleyhisselam'ı anlatırken buğday yetiştirdiği tebarüz ettiriliyor. Niçin? Yani bu kadar basit bir şey niçin bir peygamberin hayatında tebarüz ettiriliyor? Çünkü buğday medeniyetin ve hayatın kaynağı olmuştur.
Coğrafya olarak baktığınızda da aslında bize çok uzak bir yerden bahsetmiyoruz. Yani yemeklerimizde yer aldığı kadar bizden.
Buğdayın ana vatan hakkında çok şeyler söylenmiş ama bu mıntıka olduğu, yani bizim yaşadığımız mıntıka olduğu biliniyor. Yani bu eski arkeolojik kazılarda da buna dair, buğdak başaklarına dair bir takım bulgular var. Bu insanlık tarihinin insanlık tarihin dönüm noktalarındandır. Buğdayın yayılması, buğdayın yetişmemesi, az olması da o cemiyet için bir felaket olmuş. İşte meşhur menkıbedir. Yusuf peygamber zamanında Firavun bir rüya görüyor. Bu rüya üzerine yedi semiz inek, yedi cılız ineği yiyor. Ve kıtlık olacak diyor, kıtlık olacak.
Yedi yıl bollukta
buğday stoku yapıyorlar. Devletlerin birinci, yani hazineden çok. Çünkü hazine altınlar yenmiyor biliyorsunuz. Yani ihtiyaç, insan acıktığı zaman altın yiyemiyor. Kıtlık zamanlarını yaşayanlar anlatırlardı. Bir altına bir teneke buğday aldıklarını. Ve nasıl bir buğday? Yarısı kum, çakıl, taş. Bir altın veriyorsunuz, bir teneke buğday alıyorsunuz.
2-3 tane ekmek yapacaksınız.
Hatta tarlalarını, arsalarını, evlerini bir teneke buğday için satanlar olmuş. 1900, yani harp senelerinde, harp senesinin hemen arkasında Türkiye'de kıtlık oldu 1918 senesinde. O kıtlık, çünkü insanlar muhacir olmuşlardı, kimse ekip biçmedi. Ekip biçmeyince, ambarlar dolu olmayınca bir felaket var demektir. Devletler her zaman ihtiyat hazinesi yaptıkları gibi ihtiyat ambarları yapmışlar. Hem ordu için hem halk için. Yollar kapanır, kış olur, harp olur. Eğer ihtiyat ambarındaki buğdayınız yoksa mahvoldunuz
sizi
demektir.
Sizi bir sonraki tarım yılına taşıyacak olan,
evet, bir yıllık en azından malzemesi olması lazım. Ve bu da biraz zordur, kolay değildir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi'nde hudut kapandı. İstanbul'a ve çevresine buğday gelmez oldu. Ordunun da buğday ihtiyacı var. Hemen Kayseri'ye haber gönderdiler. Buğday, 3000 deve yükü, buğday gönderin. Kayseri'de sayılmış, bütün Kayseri'de 300 tane deve var. İstanbul'dan istenen 3000 deve. Yani hesaba bakın, o zamanki hesaba. Tabii ki bu yetişemedi. Yetişmeyince bu sefer Çukurbostan var İstanbul'da. Orada ihtiyat ambarları vardı. İhtiyat ambarlarındaki buğdaylara müracaat edildi. Bu ambarların her sene yenilenmesi lazım. Yenilenmemiş. Kimi taşlaşmış, kimi filizlenmiş. Fakat çare yok. Bunları yedi insanlar. Tarihçi Lütfü Efendi anlatıyor. Allah göstermesin, o kadar kötü bir şeydi ki diyor. Bir çamur külçesiydi diyor. Ekmek, bundan yapılan ekmek. Bundan sonra 1914 senesinde Birinci Cihan Harbi sırasında ihtiyatsız girilmiş bir harp. Ne ambar var ne bir şey. Almanya'dan bize her şey gelecek. Gelmedi. Gelmeyince mevcut bütün stoklar orduya kaydırıldı. Halk perişan oldular. Yiyecek ekmek bulamadılar. Ekmekhaneye bağlandı. Bu zamanlarda ve yapılan ekmeklerin içinde her şey vardı. Hatta Sami Ayver de anlatmıştı. İçinde enteresan bir madde vardı. Kimse bilemiyordu onun ne olduğunu. Sır gibi saklanıyordu. Sonra öğrendi ki kağıthane çamuruymuş.
Kağıthane çamuru niye?
Evet. Ağırlık yapıyor ve kil gibidir biliyorsunuz. Yani yenmeye müsaittir. Onu katmışlar içine. Hala diyor, hala derdir Sami Hanım, ekmek gördü mü bir ürperiyorum. İçinden taş mı çıkacak, çamur mu çıkacak diye. Hatta derler ki Talat Paşa, o zaman sadrazam, millete gösteriş olsun diye bu ekmeği yermiş ama Enver Paşa atlarına francala yedirirmiş. Atlarına. Kendisi zaten yiyor. O zaman bir has ekmek üreten bir fırın kurdular. İleri gelenlere, o zaman İttihat ve Terakki ileri gelenlere, oradan beyaz ekmek çıkıyordu. Halk bu kağıthane çamurlu ekmeği yerken onlar bunu yiyorlardı. Sonra ikinci harpte, ikinci Cihan Harbi.
Tabii Türkiye, arka arkaya gelince toparlanmaya fırsat bulmadan, hani çamurun içine dağınık atacaksınız adımda.
Bir de harp bir sene içinde bitmedi. 2 sene sürdü, 3 sene sürdü, 4 sene sürdü. Bir de harp biliyorsunuz 4 sene sürdüğü zaman hemen bitmiyor. Ondan sonra onun mesela halk muhacir olmuş. Halk muhacir olunca orada ekilip biçme olmamış. Bir sene daha atın siz onu.
Tabii.
Yani onun için sıkıntı çok büyük olmuş.
Tabii savaşlarda da bakın, yani asker bazen kıyafetinin uygun olmadığından, bazen yemesi içmesi yeterli olmadığından da hayatını kaybetmiş.
Tabii ölümlerin çoğu öyledir. Çünkü alışmamış. Amerikan başkanı vardı, Hoover. O diyor ki savaş top atışıyla başlar, ekmekle biter. Yani ekmeğiniz varsa savaşta galip gelirsiniz. Yani ne kadar topunuz, cephaneniz olduğunu kıymeti yok. Askere bir şey yediremiyorsanız hikaye.
Bu yakın çağda da böyle.
Tabii. Hiç farkı yok.
Bu geçmişte de böyle. Mesela diyelim ki savaşlardan bahsediyoruz. Bir yere atak yapıyorsunuz. Saldırıyorsunuz. Önce buğday tarlalarını yakıyorlar.
Evet. Kalması.
Önce tabii. Yani sebzesini, meyvesini. Yani onun aslında orada yaşayan halkın ya da askerin beslenmesini ya da kuyuları zehirliyorsunuz.
Napolyon niye yenildi? Napolyon muazzam ordusuyla Moskova'ya girdiği zaman dedi ki sabredin. Moskova'da, Moskova buğday ambarı, başşehir. Ukrayna'nın buğdayı orada. Ama Ruslar oradan çekilirken bütün ambarları yaktılar.
Bırakır mı sen geldi orada?
Napolyon'un koca ordusu Moskova'ya geldiğinde açlıktan mahvoldu. Tabii evet ihtiyatları var ama o şeyi umuyordu. Gittiği yerde umuyordu. Zaten olacak. Ordu biliyorsunuz bir miktar ihtiyatla gider. Gittiği yerde tamamlamayı umar.
Ama bir asker içinde Napolyon gibi bir asker içinde bunu öngörmemiş hesap olmak. Edememesi. Yani orada gidip francala evet. yapmana fırsat vermeyecek.
Vermeyeceği belli bir şey. Yani bunu hesap etmemiş işte talihin döndüğü andır.
Bazen çok bildiğiniz halde ya da çok bildiğiniz yerden kaybediyorsunuz.
Evet. Çok basittir. Evet. Hani imtihanda hoca soru sorar da talebe der ki bu çok kolay bir sual. Bu olamaz der yani. Bunun cevabı bu kadar basit olmaz. Halbuki o kadar basittir. Yani hoca bazen kıyak geçer talebeye. Şimdi onun gibi bazen askerlikte o kadar basit hadiselerde, mesela o kadar komplike hadiseleri aşmış olan kumandanlar, devlet adamları çok basit hadiselerde yaya kalmışlardır. Enteresandır
İkili
bu.
İkili ilişkiler de böyledir. Evet, bazen aynen. Çok zor problemleri aşarsınız ama
çok basit bir yerde.
Söylenmeyecek yerde bir şey söylersiniz.
Söylersiniz ve yapılmayacak bir şey yaparsınız. Bütün her şey alt üst olur. Bu böyle evet. İnsanın basiretinin bağlanması diye bir tabir var. Yani bu harp böyle. Mesela ikinci harpte Türkiye ikinci harbe girmedi, ikinci can harbine. Ama her an girecekmiş veya işgal edilecekmiş gibi ihtiyat ambarlarını doldurdular. Şimdi ihtiyat ambarlarını doldurması güzel tabii. Fakat bunun için bu sefer halka baskı yapıyorsunuz. Aksi gibi 1942-43'te Türkiye'de çok büyük kıtlık oldu.
Yani hem bazen de toprak vermiyor.
Tabii yani halkın eldeki buğdayı alıyorsunuz. Halk buğdayı saklıyor bu sefer. Vermemek için. Çünkü geçinemez. Yani yılın sonunu getiremez. O buğdayla geçiniyor insanlar biliyorsunuz. 40'lı yılları söylüyorum. 50'ye kadar Türkiye böyleydi. O da çok mesela büyük acılar meydana getirmiştir. Sonra ne oldu? İhtiyat ambarlarındaki koyduğunuz buğdaylar filizlendi. Onları döküyorsunuz bu sefer.
Çöpe,
nehire, göle, denize. Yani bir yıl sonunda. Halk o sene katlıktan kavruluyor. Fakat siz ihtiyat ambarlarına döküyorsunuz. Bu yine biliyorsunuz ekmek şeye bağlandı, karneye bağlandı. Günde 300 gram ekmek veriyordu.
Kullanılamıyor ama.
Evet. Tabii. 300 gram ekmek veriyorlar halka. Sonra harbin ikinci senesinde, daha doğrusu 42-43'te bu yarıya indirdi, 150 grama. 150 gram ekmek. O da süpürge tohumundan, darıdan, mısırdan yapılıyor. Nohut memleketimizde çok. İnsanlar nohutu keşfettiler. Allah'tan Hitler harbe girmeden önce ne kadar buğday stoku varsa satın almıştı. Şimdi bakın o da bir şey. Harbe gidileceği belli. Niçin satıyorsun buğdayını? Buğday hayati bir madde. Mesela Osmanlılar bazı maddelerin ihracını yasaklamıştı. Satıldı. Tabii bu da bir problem. Bu sefer halk nohutu keşfetti. Nohutu kavurup işte ekmek yapıyorlardı. Kahvesini bile yaptıkları oluyordu.
Tabii nohut kahvesi meşhurdur.
Yani halk ikinci harpte nohut sayesinde ayakta kaldı ve yaşadı.
Şimdi ben biraz buğdaya geri döneceğim. Evet. Bizim topraklarımız için çok kıymetli olduğunu söyledik. Nasıl insanlar buğdayı bulmuşlar da ekmişler de tarımını yapmışlar, sonra bundan ekmek yapmışlar? Oradaki tarihi süreç nedir?
Şimdi bizim bildiğimiz tarih, yani kayıtlara geçmiş tarih 2000 sene milattan sonra yaklaşık 3000 sene veya 4000 sene milattan önce olmak üzere 6000 sene. British Museum'da görmüştüm ben 5000 senelik buğday ve ekmek, tam 5000 sene.
Kazılarda bulunmuş buğday tohumları,
ve ekmek. Taşlaşmış ekmek ben British Museum'da gördüm. Demek ki bu kadar eski bir
10-12
bin yıl diyorlar. Yani insanlık tarihi tabii çok eski. Bizim bilebildiğimiz bu kadar. Ekmek ağacı diye bir ağaç vardır. Yeni Gine'de çıkar. Bu Yeni Gine'de çıkan ekmek ağacı ekmekle patates arası bir gıda. Bu buğdayın ehemmiyetini bildikleri için bu ağacı yaymak istediler dünyaya. Fakat aksi gibi hiçbir yerde yayılmadı. İngiliz sömürgelerinde yaymak istediler onu. İngiliz sömürgesi
yani zaman, meyvesi ekmekle patates gibi.
Evet. Açlığı önlemek için. Hatta o zaman İngiltere hükümeti bir tek Türkiye'ye izin verdi. Türkiye ile aramız iyiydi. Türkiye ile o zaman İngiltere'nin arası iyiydi. Türkiye'de de yetişmedi. Onun üzerine bu kıtlık sebebiyle İrlanda'da biliyorsunuz buğday ziraati çok nadir. Avrupa'da buğday çok nadir ekilir.
İklim sebebiyle
çok çabuk yağmurlu olduğu için yetişmiyor. Ve dışarıdan getiriyorlar. Bu da tabii zaman zaman kıtlıklara sebebiyet veriyor. İrlanda'da muazzam bir kıtlık oldu. Ve patatesle insanlar ayakta kaldılar. Onun üzerine Sultan Abdülmecid Türkiye'de patates ziraatını yaydı. Çünkü buğday nazlı bir bitki değil. Ama olmadığı zaman da hayatınızın esasıysa mahvoldunuz demektir. Çünkü hayatınız bir şeye bağlıysa mahvoluyorsunuz.
Bir de alışkanlıkları insanların çok önemli. Tabii, yani tabii. O ekmek alışkanlığı. Sofraya
evet. Ve bu patates ziraati sayesinde bazı kıtlıkların önünü almak imkanı hasıl oldu. Şimdi hatta pirinç bulunamamıştı da birinci harpte insanlar bulgurla ayakta kaldılar. Yani pirinç buradayım. Zaten zor bulunan bir şey. Hatta Enver Paşa birinci derlerdi bulgura o zaman. Bu buğday ticareti, vagon ticareti derler. Devlet vagon kiralıyor o zaman kendi adamlarına. Siz vagonla buğday getiriyorsunuz Anadolu'dan. Bu vagonu belli yerlerde bekletiyorsunuz. Zaman geçince buğday fiyatları artıyor. Yani bir vagonun 5 dakika geç gelmesi bile o zamanlar fiyatlara tesir ediyor. Bu vagon ticareti sebebiyle çok insan zengin oldu. Ve bunlara harp zenginleri derler. Milletin gözyaşıyla zengin olan insanlar. Bunlardan bir tanesi Bolu mebusu Habib Bey'di. Habib Bey'in İstanbul'da süre içinde yaptırdığı apartmana Bulgur Palas adını taktı halk.
Meşhur.
Yakınlarda Bulgur Palas açıldı. Evet. Yani halk da enteresandır Bulgur Palas. Çünkü o sayede Bulgur ticareti sayesinde zengin oldu.
Ne güzel bir ironi
oldu.
Var değil mi orada?
İroni var. Şimdi buğday hayatımızın esası. Nasıl hayatımızın esası? Buğday öyle bir gıda ki buğdayın müştakları, türevleri akıl almaz derecede fazla. Bir kere buğday kendisi o haliyle yeniyor. Kenarlarını kırıp yarma yapıyorsunuz. Yarmadan çorba yapılıyor. Şimdi aşureye katılıyor. Hı hı. Kendime de derler buna. Buğdayı yıkayıp kurutup çekiyorsunuz. İyice değirmende dövüyorsunuz. Un oluyor. Un ekmeğin ve pek çok hamur işlerinin esasıdır. Eriştenin esasıdır. Kuskusun esasıdır. Simitin böreğin. Esasıdır. Böreğin, çöreğin, yufkanın her şeyin esası undur. Biraz gevşek olan
büyük taneli.
Büyük tane irmik deniyor. Ondan tatlı yapılıyor. Başka gıdalar yapılıyor. Bulguru biraz büyük öğüttüğünüz zaman buğdayı bulgur oluyor. Biraz küçük öğüttüğünüz zaman düğür oluyor. Düğür köftelere katılıyor. Hı. Büyük olan yemek yapılıyor. Bulgur yemeği Anadolu'nun baş gıdalarındandır. Çok doyurucu olmamakla beraber çok sağlıklı bir gıdadır. Bilhassa hazım sistemi için, bağırsak sistemi için
pirinç
çok faydalıdır.
Pirinç yerine bulgur diyorlar.
Evet,
zaten.
Şimdi onu tavsiye ediyorlar ve bizim memleketimizde çeşit çeşit bulgur pilav olarak pişirilir biliyorsunuz. Sade pişirirler, patatesli pişirirler, mercimekli pişirirler, patlıcanlı pişirirler, fasulyeli pişirirler, sarımsaklı pişirirler. Bunun çok çeşitleri var. Düğürü köftelere kattıkları gibi çorba yaparlar. Cıvık, düğürcük yemeği yaparlar. İçine biber ve domates katarak. Anadolu halkı yani neredeyse Anadolu'nun esas gıdasıdır buğday. Yani buğday deyince akla Anadolu geliyor. Hititler bu hususta çok ileriler.
Biraz onu konuşalım kısa bir aradan sonra. Şimdi kaynaklar yaklaşık 12 bin yıl önce Mezopotamya'da
evet, buğdayın Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya. Yani Mezopotamya bizim derken bizim Anadolu'nun Güneydoğu kısmı da işin içine giriyor.
İşin içine giriyor. Buğdayın evcilleştirildiğini, yani buğday evet, var tabii ki tabiatın içinde. Buğdayın tarımı yapılan bir bitkiye döndüğünü ve bundan sonra da insan medeniyetinin değiştiğini söylüyor. Yerleşik düzene geçiyorsunuz, yarı göçebe yaşayanlar bile artık yerleşik düzene geçiyor. Şehirleşiyorsunuz, şehirler tarlaların etrafına kuruluyor, evler değişiyor. Evler evlerin altında ambarlar oluşuyor. Değirmenler diyorsunuz, biraz önce söylediğiniz o yemekler artık yavaş yavaş kültürümüze katılmaya başlıyor. Bütün bunlar insan hayat çizgisini, insanlığın hayat çizgisini bambaşka bir noktaya getiriyor.
Evet, insan medeniyetinde buğday kadar ehemmiyetli bir kırılma noktası yok. Yani buğdayın yaygınlaşması, bulunması demeyeyim de yaygınlaşması göçebeliği yavaş yavaş ortadan kaldırdı. Çünkü buğday öyle bir maddeydi ki biliyorsun saklanması mümkün ve çok çeşitli şekilde kullanılması mümkün. Ekimi çok kolay, susuz arazide mahsul veriyor, bakım istemiyor, çapa istemiyor, kolay. Bir yerden bir yere nakledilmesi kolay. Kolay, öğütülmesi kolay. Bu sebeple şeyi bitirdi. Göçebeliği yavaş yavaş bitirdi. Şehirleşmeyi arttırdı. Daha doğrusu şehirleşme derken biz burada köyleri de işin içine katıyoruz. Yani yerleşik hayata geçmeyi arttırdı. Ziraati inkişaf ettirdi. Mesela muazzam bir Hitit medeniyeti var. Bu Hitit medeniyetinin esası buğdaya dayanıyor. Evet. Boğazköy'de Hattuşaş'ta bulunmuştu mesela. O zaman buğday anlattılar. Daha eskisi de bulundu ama Mezopotamya zaten onların yeriydi. Evet, Anadolu onların merkezi ama Çorum yakınları. Bugünkü Antep, Maraş, Suriye, o mıntıkalarda da Hititler çok at koşturdular. Mezopotamya.
Göbeklitepe'de de yine
evet,
buğday.
Evet, Mezopotamya topluluğudur Hititler. Yani Asurlar, Babiller gibi zaten çivi yasını kullanıyorlardı. Ve öyle bir zaman geldi ki buğday ekip biçiyor olmak bir imtiyaz oldu. Hı. Evinde buğdayla ambarında buğday olmak, evinde ekmek pişirmek bir imtiyaz haline geldi. Hatta Anadolu'da bir tabir vardır. Bir damadı överken harmanından ekmekli, davarından kurbanlı derler. Hmm. Yani kendi buğday ekiyor, kaldırıyor, ekmeğini oradan yapıyor. Yani
kimseye
teminat
muhtaç
altında,
değil,
kimseye
evet.
muhtaç, teminat altında. Hmm. Kurbanı da hayvanlarından kesiyor. Öyle olunca ekmek, medeniyetin merkezi olan ekmek ve buğday bizim hayatımızın da aslı oldu. Sizin anlattığınız gibi ekmek aslanın ağzında, hmm. ekmek tuz hakkı mı? Bunlar mühim şeyler. Dediğiniz gibi sizin
elinden ekmek yemek,
elinden ekmeğini almak, evet. ekmek ağzı, aslanın ağzına bir sürü tabirler var. Ve ekmek öyle tek başına bir yiyecek oldu. Yani yanına tuz koyduğunuz zaman veya bir karabiber, bir katı koyduğu zaman.
Bağımsızlığın da sembolü değil evet. mi? Yani tuz ekmek yerim yine de sana muhtaç olmam der. Ceketini derler. Alır evet. çıkar insanlar.
Yabancı seyahatlerde bir yere gidene tuz ve ekmek ikram edilir. Hmm. Yani bu barış sembolüdür hmm. yani. Tuzumuzu, ekmeğimizi yediniz. Hatta misafir ev sahibinden tuz ve ekmekten başka bir şey, sudan başka bir şey olmaz. Üç şey umarmış. Hmm. Tuz, ekmek ve su. Çünkü her evde kolay bulunacak bir şey. Öyle öyle kültürün aslına girmiş. Yani ekmek bulamıyoruz diye ayaklandılar biliyorsunuz. Marie Antoinette zavallı halbuki o söylememiş. O Laburier'in Bir Prensesin İtirafları kitabında romanında geçen bir ifadedir. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demiş. Bu şey için dünyadan haberi olmayan saf insanlar için anlatılan bir hikayedir. Ve Marie Antoinette'e yakıştırılmıştı. Halbuki Marie Antoinette onu söyleyecek birisi değildi. Bunu çok başka rivayet edenler de oldu. Buradaki pastadan kasıt aslında makarnadır. Yani ekmek bulamıyorsa elde buğdaydan makarna yapsınlar gibi falan de. Oralara gerek yok ama ayaklanmaya sebebiyet vermesi bunu gösteriyor.
Bu arada biz Türkler ekmeği çok sevdiğimiz ve yediğimiz için eleştiriliriz. Ama ekmek aslında çok sağlıklı bir gıdadır. Şimdiki o biraz önce söylediğiniz fırınlarda satılan içi boş sünger gıdadan bahsetmiyorum. Onda bize faydalı bir şey yok ama ekmek.
Veya onu ayakta tutabilmek için bazı katkı maddeleri koymak zorunda kalıyorlar. Veya o tespit edilen fiyata göre satabilmek için bazı numaralar yapmak mecburiyetine kalıyorlar.
Onu kastetmiyoruz. Evet, onu söylemiyoruz ama gerçek bir ekmek, tam buğday unundan yapılmış, içinde ekmek mayası olan. Bugün ekmek mayası belki de Türk toplumunun hayatına kattığı en iyi şeydir.
Evet.
Yabancılar Türk toplumunu araştırmışlar. Demişler ki çok kaliteli bir beslenme alışkanlıkları yok. Ama onları ayakta tutan ne var acaba? Biri mercimek, diğeri ekmek.
Evet, mercimek torbası yani çok mukavemet edici, gıdalı bir yemektir. Şimdi insanlar eskiden ekmeği evlerinde yapardı. Şimdiki insanlara garip gelebilir. Her evde bir kere ekmek yapmaya mahsus yerler vardı. Bu bir fırın olabilir, bu bir tandır olabilir mutlaka. Yani herkes ekmeğini evde yapardı. Dışarıdan ekmek almak diye bir şey mevzu
bahis değildi.
Bugün
aslında hepimiz evinde bir fırın var. Onun gibi düşünelim.
Dışarıda zaten fırınlarda ekmek vardı ama bunlar umumiyetle böyle askeriye gibi, mektepler gibi öyle yerlere çalışırdı. Yani ekmek yapmanın kolay olmadığı yerlere çalışırdı. Bir anda çok ekmek. Yoksa çarşı ekmeği denilen bir ekmek vardı işte, somun ekmeği. O da evinde buğdayı olmayan, unu olmayan, evinde ekmek yapamayacak kişiler. Mesela memurlar, eskiden memurlar Anadolu'da küçük görülürdü, zavallı derlerdi. Kolunda çarşı ekmeğiyle gezen bir adam mesela bir kızı istemiş, vermemişler. Kolunda çarşı ekmeğiyle gezen bir adam yani ne kadar hayatı güvenilir olabilir. Köylüler yufka ekmeği yer, çarşı ekmeğini sarmış, katık yapmış, yemiş de böyle anlatırlardı. Çarşı ekmeğinin kendine mahsus da bir şeysi var. Yani kültürün esası, düşünün Yahudilerde hamursuz diye bir bayram var. Mısır'dan kaçarken mayalayamamışlar hamurlarını, öylece pişirmişler. Onun için onu anmak için o gün hamursuz yaparlar. Yani mayasız ekmek yapıp onu yerler. Hristiyanlığın en meşhur ayinlerinden Mas ayininde, Hazreti İsa'yı anmak için yapılan ayinde ekmek yenir. Mayasız ekmek yenir. Hatta iki mezhep mayalı mı olacak?
Vaftizde de yine bebeğin
vaftizde de. Hatta iki mezhep yani Ortodoks ve Katolik mezhebi bu ekmek hamurlu mu olacak, hamursuz mu yani mayalı mı mayasız mı olacak diye ihtilaf ettikleri için ayrılma sebeplerinden bir tanesi de budur. Ekmek meselesidir. Onun için ekmek bizim hayatımızın esası olmuş. Tandır ekmekleri vardır. Tandırda pişirilir. Bu ayrı bir güzeldir. Fırın ekmekleri vardır. Yassı bunu sonradan ıslatırsın. Çok açılan, saçın üzerinde pişiren yufka ekmekleri vardır. Bunlar
kışın
ıslatılmadan
mesela,
yenmez.
Kış gelmeden insanlar bunları soklarlar bile değil
tabii,
mi? Öyle bir tarafı da var.
Şimdi şöyle, her insanın evinde bir fırın var. Evinde fırın olmayanlar da var elbette. Mahalle fırınları var o zaman. İstanbul'da ve Anadolu'nun her şehrinde mahalle fırınları var. O mahalle fırınlarının günleri var. Mesela bugün siz yakıyorsunuz. Önceden onu ayarlıyorsunuz artık kim bakıyorsa ona. Mesela çarşamba günü benim fırınım diyorsunuz. Odununuzu götürüyorsunuz. Sabah çok erkenden geceden fırını o yakıyorsunuz. Kadınları ayarlıyorsunuz komşu kadınlarını. Size imece yapıyorlar. Siz de onlara gidiyorsunuz. Bir eviniz kalabalıksa ihtiyacınız olmaz. Biri samur açıyor. Diğeri pişiriyor. Öbürü onu tekneye koyup her evde ekmek teknesi var. O ekmek teknesini alıyor. Hatta ekmek teknesi derler malum. O da bir tabir olmuştur. Ekmek teknesini alıyor tahta eve götürüyor. Boşaltıyor. Geri getiriyor. Nereye boşaltıyor? Her evde ambar var. Ambarda tavana asılı bir salıncak gibi bir yer var. Ekmekleri oraya yiyor fareler.
Veya
başkaları orada duruyor. Sonra tekrar tekneyle geliyor. Yeni pişenleri alıp götürüyor.
Ve bu ona aylarca yetecek.
Tabii bu evin kalabalığına göre 15 gün, 1 ay, 2 ay. Hatta bir kış boyu yetebilir. Evin büyüklüğüne göre bazıları mesela sık yakmak zorunda kalırlar. Evler kalabalıksa, gelenleri gidenleri çoksa ekmek yetişmez. Yani bir gün boyu 24 saat boyu, 24 saat olmaz ama geceleyin başlar akşama kadar süren ekmek faaliyeti bazen bir ay yeter bir aileye. Bazen 15 gün yeter kalabalıksa tekrar yakarlar. Hatta ertesi günü fırını olanlar derler ki oh sıcak fırın bize düştü derler yani. Böyle de bir avantajı var. Onun için insanlar problem çekmezler. Çünkü evin içinde ekmek var. Ha işte burada somun ekmek de pişirirler birkaç gün yemek için. Somun ekmeği de severler.
Onun şey gibi düşmek lazım. Kek gibi,
ayrı bir müstazlardır o. Sonra buğday ekmekle bitmiyor biliyorsunuz. Buğdayın mahsulü mesela erişte yapılır hamurundan. Buğday hamurundan erişte yapılır. Erişte kurutulur. Makarnadır. Bugünkü makarnadır. Yani bütün evlerde erişte kesilir. Belli bir müddet yenecek kadar. Ve onlar yenir. Bunlar çeşit çeşit. Bazen ince uzun şerit şeklinde. Zaten erişte Farsça rişteden gelir. Şerit demektir. Bazen üçgen şeklinde kesilir. Bunlar haşlanarak yenir. Bu bir ev yemeğidir. Bunun da esası.
Ya da mantı yapar.
Bunun da esası undur ve buğdaydır. Bir evin şeysi bu. Evet hamur işlerinden uzak durun. Üç beyazdan uzak durun diyor ama tamam şekeri anladık, tuzu anladık ama üç beyazdan eğer bu
üç beyazdan un eğer ağartıldıysa belki uzak duralım ama bizim sözünü ettiğimiz kepeği içinde
on.
Evet köyde değirmende öğütülmüş adamın tarlasında yetiştirmiş gitmiş değirmende öğütmüş koymuş çuvala hatta, getirmiş evine.
Hatta acaba şu bile benim aklıma geliyor. Bugünkü beyaz hasun bile olsa evde pişirilmiş ekmek sokaktaki ekmekten daha sağlıklı.
Tabii en azından içinde katkı maddesi
katkı
yok.
Katkı maddesi yok.
Ya yoktur belki şimdi fırıncıları da buradan suçluyor gibi konuşmayalım ama ola da bilir.
Bunlar suçlamak için değil başka çaresi yok. Bir ekmeğin belli bir zaman durabilmesi için her gıda olduğu gibi her gıda olduğu bir şey katılması icap ediyor. Yani bu yasak olmayabilir, zararlı olmayabilir ama elbette ki halis yiyecek gibi değildir yani.
Evde bir ara özellikle bu pandemi döneminde herkesin ekmeğini yeniden kendi evinde yaptığı dönemleri yaşadı.
Ekmek makineleri çıktı o zamanlar.
Evet. Hiçbir şey olmasa makineye de ihtiyacımız yok.
Tabii.
Biraz un, su, tuz, biraz maya, iyi bir un kullanıyorsanız. Hamura dokunmanın psikologlar diyor ki terapatik bir etkisi
mümkündür,
var.
Mümkündür tabii.
Onu yoğurmak, onun mayalanmasını beklemek ve o mayalanırken çıkan koku.
Evet.
Belki de DNA'mızda var.
Mümkün bilmiyorum. Yani insanlık tarihi kadar eski olan bir gıda mayamız bu. Yani ekmekle yaşamışız. Bu böyle. Eskiden fırınlara sadece ekmek için gidilmezdi. Fırınlarda yemek pişirilirdi. Mesela yemeği hazırlardınız böreği veya güveci. Bunu fırına götürüp yani fırınlar sadece ekmek yapmaz. Bize fırıncıların ekserisi Karadenizlidir. Bu Karadenizler tabii ekmek pişirmek herkesin bildiği bir şey de bu Karadenizlerin bu usta fırıncılığı Ruslardan gelmedir. Rusya'ya gelerek öğrendiler. Eskiden Trabzon çok muazzam bir limandı. Devamlı oraya Rusya'ya gidip geliyorlardı, çalışıyorlardı. Bu fırıncılığı yani fırıncılığın inceliklerini o zaman onlar Ruslardan öğrendiler.
Yani bu Karadeniz'deki pideler falan.
Pideler çeşit çeşit. Yani bu boş boşuna değildir. Yoksa Karadeniz'in kendi mahalli kültüründe değildir. Yani Anadolu'nun yemek kültürü çok gelişmiş değildir. Basittir. Basittir. Çünkü gıda maddeleri mahduttur. Ve burada belli yerler kozmopolit değildir. Yemek kültürü kozmopolit yerlerde gelişir. Mesela İstanbul'da gelişir. Ege'de gelişir. Güneydoğu'da gelişti ama Anadolu aynı yemek kültürü olduğu için çok fazla yemek kültürü gelişmemiştir. Aynı yemekler hep pişirilmiştir ama sağlıklı yemekler pişirilmiştir.
Yani orada şimdi mısır unu varsa, ekmeğini mısır unundan yaptıysa, diğerinde buğday varsa o buğdaydan yapmışsa, bunda bir
çok
beis
çeşitli,
yok.
Tabii. Çok da çeşitli olmasına gerek yok. Gerek de yok. Yani işe yarayan gıda olsun.
Eskiden sofralara çeşit çeşit yemek gelirdi. Şimdi uzmanlar diyor ki lütfen aynı anda bir sürü çeşit yemek yemeyin. Karnınızı doyuracak kadar bir veya iki çeşit yemek yemek, hatta tek çeşit yemek yemek yeterlidir.
Evet, bunu her zaman benim çocukluğumda da tavsiye ederlerdi. Fakat bu da olmuyor. Bunun şöyle bir faydası var. Şimdi boğazınıza düşkünseniz, bu da boğazına düşkünen kastım yani yemek zevkiniz varsa. Çünkü o da birbirine karıştırılıyor. Çok yemek yemekle boğazına düşkün olmak aynı şey değil. Boğazına düşkün insan yemeğe çok dikkat eder. Ununa çok dikkat eder. Yemeğin yağına dikkat eder, suyuna dikkat eder. Öbürü ayrı bir şey. Onu karıştırıyorlar. Şimdi farklı yemekler olduğu zaman bunlar birbirinin tadını nötrleştiriyor. Yani onun tadını alamıyorsunuz. Evet, beraber yenen yemekler var ama birbirine çok yakışan kuru fasulye pilav gibi. Mesela bizim büyüklerimiz kuru fasulye pilavı da beraber yemezdi. Hmm. Önce kuru fasulyeyi biraz yerdi.
Evet.
Sonra yanına pilav ekletirdi.
Evet, öyledir. Bizde de öyledir. Kuru fasulye biraz yenir önce. Kalanın yanına hani az kuru gibi kalmıştır artık. Onun yanına evet. Pilav konur.
Şimdi mesela peksimet diye bir gıda var. Sert ekmekten yapılıyor. Ve uzun zaman mukavemet ediyor. Bu uzun seferlerde, gemi seferlerinde, askerlikte çok işe yarayan bir şeydir. Şimdi çok tutuluyor bu, artık tekrar moda oldu. Farsçadan gelme bir kelime. Pek sert demektir. Sima hatta ekmek demektir. Hatta simit de oradan geliyor. Simit beyaz ekmek demektir. Hmm.
Bizim bildiğimiz simit şekli.
De değil, yuvarlak. Semit Farsçası. Ekmek şekli, yani küçük ekmek veya beyaz ekmek, küçük ekmek manasında daha çok kullanılıyor. Onda çeşitleri var. Mesela simit de ayrı bir kültürdür. Yani hayatımızda düşünün. Ankara simidi ayrıdır, İstanbul simidi ayrıdır, Eskişehir'in simidi, İzmir'in simidi. Hepsi birbirinden farklı. Pişirilmesi farklı, konulan gıdalar farklı, şekli farklı. Şimdi onlar bile kalmadı. Ben geçenlerde Eskişehir'den giderken Eskişehir simidi gözlerime aldı. Baktım Eskişehir simidi yok. Bambaşka. Şimdi zaten umumiyetle simit diye satılan üzeri susamlı bir ekmektir. Hmm. Yani artık o
gerçek simit hamuru yok.
Yok maalesef. Onu belli yerler satıyor artık. Yani her şehirde, İzmir'de de, Ankara'da da, Kastamonu'da da böyle onun susamsız. Evet. Artık belli yerler satıyor. Yani simit dediğiniz zaman siz artık onu bulamıyorsunuz. Pideleri unutmamak lazım. Pide, pita, bu yassı ekmek, biraz etli ekmek. Şimdi bizde Ramazan ayında çıkar. Hı hı. Ramazan'da herkes pide yer. Ramazan'dan sonra kimse dönüp bakmaz, unuturlar. Enteresan bir şey. Geçen birisi sordu. Güllaç var mı dedi markette. Ramazan bitti, ne güllacı dedi. Yani doğru. Şimdi halbuki güllaç Ramazan tatlısı değil. Her zaman yenecek ve çok da sağlıklı. O da gene nişastadan yapılıyor. O da gene buğday şeysi sayılır, müstahzarı sayılır. Ama Ramazan, pide de öyledir. Ama pide eskiden Ramazan'a mahsus değildi. Pide fırınlarda çıkardı. Küçük olarak pratik bir ekmekti ve insanlar bunu alırlar yerlerdi ve pahalıydı şeye göre, normal ekmeğe göre
hala da
daha
öyle,
pahalıydı. Hala da pide daha pahalıdır. Bu kuskus var mesela, bizdeki kuskus makarna mamulatıdır. Ama Arap memleketlerinde kuskus bir hamurdur, irmik.
Hamurdan mı yapılır o kuskus?
Hamurdan yapılır.
Mesela Fas mutfağında çok görüyoruz biz. Evet. Aynı makarnadan değil.
Değil yani. değil. Hamurdan ona irmik katılıyor. Onun hususiyeti biraz irmik. Onun için biraz farklı, lezzeti de biraz farklıdır. Halbuki bizde kuskus dendiği zaman bir makarna çeşididir. Makarna. Küçük bir makarnadır. Makarna mesela öyle. Yani buğdayın en muazzam müştaklarından bir tanesidir.
Peki son bir soru. Artık yavaş yavaş programın sonuna geldik. Şimdi buğdayın tarihini ne kadar konuşsak, insanlara ne kadar etki ettiğini anlatsak az. İşte Avrupa'dan Amerika'ya götürülmüş, oradan başka yerlere yayılmış. Artık insan ve ekmek yan yana anılıyor. Ekmek için çalışıyoruz.
Evet.
Ekmek parası için. Peki olmasaydı.
Ekmeğimle oynamayın.
Evet. Olmasaydı. Yani insan buğdayı yetiştirmeyi, ekmek yapmayı öğrenmeseydi.
Bunun hakkında çeşitli rivayetler var. Bu mevzuyu gündeme getirenler diyorlar ki ekmek eğer insanlık tarihinde olmasaydı insan neslinin devam etmesi mümkün değildi. En azından
yani bu 12 bin yıl önceden bahsediyoruz. Evet, eğer insan buğdayı ekmeye başlamasaydı.
Bu haliyle devam etmesi mümkün değildi. Muhtemelen çok mukavemetli olan, şimdi biraz tekamülcü bir söz olacak ama çok mukavemetli olan insanlar kalacak. Geri kalanları gıdasızlıktan yok olacaktı. Yani insan neslinin bu sayıda devam etmesi mümkün değil.
Şu anda da bu kadar kalabalık olamazdı.
Olamazdı. Belki, değil mi? Çünkü... Şimdi siz olmayalım daha iyiydi ama şimdi öyle değil. Şimdi siz insanların çok kalabalık olduğuna ve kaynakların bu insanlara yetmediğinin söylendiğine bakmayın. Şimdi mesela cemiyetleri ilerleten dahi, zeki, kabiliyetli, güçlü, başarılı insanlar biliyorsunuz cemiyette belli nispette çıkıyor. Ve bu nispet umumiyette değişmiyor.
Hmm. Şimdi, yani 100 kişide birse.
100 kişide birse 10 kişide sıfırdır. 1000 kişide 10'dur. Sayı arttığı zaman mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sebeplerinden biri olarak biz kaht-ı rical den bahsediyoruz. Yani insan yokluğundan bahsediyoruz. Peki Türkler aptal mıydı? Kabiliyetsiz miydi? Gerizekalı mıydı? Hayır, zeka olarak Avrupalılardan ileri. Medeniyete baktığınız zaman Avrupa medeniyetinden çok ileriydi. Demek ki tarihte hani bu derler ya mektepte, yavrum sen tembel bir çocuk değilsin, bak geçen seneki notların yüksek, sen bu sene niye böyle oldun derler çocuğa. Bu çocuk hastalanmıştır mesela. Şimdi Türk milletine bakıyorsun, muazzam bir medeniyet. Peki niye geri kalıyor? Neden problem? Çünkü Avrupa nüfusu çok fazla. 10 misli. Küçücük Avrupa'nın. Osmanlı İmparatorluğu ise 3 kıtada 20-30 milyon insan yaşıyor. 20-30 milyon insanın içinde o cemiyeti sürükleyecek, ileri götürecek
bulmak
insan tabii sayısı az. Olanları yetiştirme imkanınız da az. İşte buğday olmasaydı büyük ihtimalle insan nesli devam etse bile çok zayıf bir şekilde devam ederdi.
Başka bir medeniyetimiz
olurdu. Ha, şu da var. Her buhranlar yeni bir şey ortaya fırsat çıkarıyor. Fırsat o. Belki başka bir şey ortaya çıkardı, yayılırdı. Onu da bilemeyiz.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
ederim.
Tekrar
görüşmek üzere.